İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Bu akşam A9 TV, Mavi Karadeniz Radyo, Pop Radyo Ankara, Harun Yahya TV, Ankara Beypazarı Seylan TV, Nevşehir Kapadokya TV, Otağ TV Adana, Çorum Kanal 19, ART Amasya, Tokat Safa TV, Mardin Kanal 47, Erzurum Süper FM, Kırşehir Kent FM, Mersin İstiklal TV, Tokat Turhal Süper TV ve Radyo, Uşak Egem TV'den canlı olarak yayınlanan Adnan Oktar'la Gece Sohbetleri programımıza hoş geldiniz. Bugün misafirimiz Elçin Hanım da bizlerle. Hoş geldiniz.
Merhaba,
hoş bulduk. Merhaba. Nasıl başlayalım Oktar Hocam?
Estağfurullah. Çok güzel, müjdeli bir dönemin çok büyük bir müjdesiyle başlayalım inşallah. Türk İslam Birliği hocamız üzerinde durdu. Said Nursi Hazretleri'nin hadisler doğrultusunda inşallah ve Kur'an'da Allah'ın vaat edilen İslam ahlakının dünyaya hakimiyetinin müjdelendiği Türk İslam Birliği son derece önemli. Bir kere gayreti önemli, çabası önemli, duası önemli inşallah. Çünkü bütün sorunlara çözüm getirecek muhteşem bir birlik olacak inşallah. Tabii Türk İslam Birliği derken Türk İslam Birliği'nin içerisinde hem Türkiye devletler hem İslam ülkeleri olduğu gibi hocamız bunu açıklamıştı defaatle inşallah. Aynı zamanda Rusya'yı, Ermenistan'ı, İsrail içine alacak olan ve bütün dünyayı rahat ettirecek ve birliktelik olacak inşallah. Gönül birlikteliği, demokrasinin tam hakim olduğu, fikir özgürlüğünün, sevginin, merhametin, karşılıklı saygının ama demokrasi derken tam anlamıyla demokrasi. Yani bugün aslında dünyada var olmayan bir şekliyle. Çünkü dünyada günümüzde demokrasi tam anlamıyla hiçbir yerde yaşanmıyor. Demokrasi tam anlamıyla İslam'ın özünde vardır. Çünkü Allah Kur'an'da şeytandan Allah'a sığınırız, dinde zorlama yoktur diye buyuruyor. Bu şu anlama geliyor inşallah. Yani zaten ayetin anlamı çok açık. Hiçbir şekilde hiç kimseyi herhangi bir inanca, bir fikre, bir yaşam şekline zorlayamazsınız. Tahakküm edemezsiniz. Dolayısıyla Türk İslam Birliği tahakküm edici, zorlaştırıcı bir birlik olamaz. Yani biz Türk İslam Birliği olsun, mesela herkes bize tabi olsun, geri kalanlar da köle gibi olsun bir mantığı olmaz Türk İslam Birliği'nin. Çünkü Allah bunu haram kılmıştır ve tam anlamıyla demokrasinin yaşandığı, laikliğin yani din özgürlüğünün, fikir özgürlüğünün tam anlamıyla olduğu. Şunun gibi yani mesela Türk İslam Birliği'nin içerisinde tabii güzel ahlak hakim oluyor, İslam ahlakı. İslam ahlakı merhameti, sevgiyi, şefkati, adaleti birlikte getirir. Çünkü adalet Allah'ın emridir. Kendi aleyhinize bile olsa Allah, şeytandan Allah'a sığınırız. Kendi aleyhinize bile olsa adaleti ayakta tutun diyor. Öyle bir yönetici düşünelim ki mesela devlet yöneticisi tam adalet uyguluyor. Bu şu anlama gelir. Onun yönettiği ülkede, onun yönettiği bölgede hiçbir şekilde fakir kalmaz mesela. Zenginlikte eşitlik olur. Herkes korunup kollanır. Herhangi bir durum olduğunda o durum aleyhine gibi gözükse bile mutlaka adaletli olur. Kendi aleyhinize diyor Allah. Annenizin babanızın aleyhine bile olsa diyor adaleti ayakta tutun diyor inşallah. Bu muhteşem bir sistem. Yani Hazreti Mehdi'nin zuhur ettiği bu dönemde böyle bir sistem. Bunlar herkesi memnun edecek bir sistem olur. Yani bundan Darwinistler, komünistler, ateistler, hangi dine mensup olursa olsun dinsizler hepsinin memnun olacağı, korunup kullanacağı bir sistem getirecektir. Çünkü Allah Kur'an'da mesela müşriklerin korunmasını emrediyor. Eğer size korunma talebinde bulundukları takdirde eman isterlerse diyor Allah, korunma isterlerse müşrikleri yani Allah'a eş koşanları, dinsizleri, dine karşı olanları Allah alıp güvenlik içinde olacağı bir yere götürmeyi emrediyor. Yani siz onun demişti hocamız güvenliğinden de sorumlu oluyorsunuz. Şimdi bu sistemde Türk İslam Birliği sisteminde inşallah bütün dinsizlerin de hangi putperest pagan dinine mensup olursa olsun tabii doğrusu anlatılır ama inanmazsa kendi bileceği konudur. Onlar da korunup korunma altında oluyor. Tam bir fikir özgürlüğü oluyor. Laiklik var zaten. Laikliğin önemi son derece büyük. Çünkü laiklik münafıklığın önüne geçen bir sistem. Açıklamıştı hocamız bunu. Bu son derece önemlidir. Eğer siz bir insanı demişti bir şeye inanmaya zorlarsanız mesela tahakkümle diyelim ki Müslüman gibi yaşamaya zorlandığı zaman bir insan bu münafık oluşturur. Bir sürü sahtekarlar olur, münafıklar ortaya çıkar. Dışı Müslüman gibi içi dine karşı kin ve nefretle dolu, Müslümanlara karşı kin ve nefretle dolu insan modeli ortaya çıkar. Bu son derece zararlıdır. Münafık en tehlikelisidir. Halbuki fikir özgürlüğü tam olarak olduğunda o insan zaten kendisi ister öyle bir sistemi. Yani Türk İslam Birliği olduğunda çünkü getireceği zenginlik, bolluk, bereket, adalet, sevgi. Müslümanların o şefkatini görecekler inşallah. Tam anlamıyla şefkat, korunup kollanma, tam adalet hissi, saygı mutlaka insanları özendirecek. Bilim, sanat, teknolojideki yükseklik, yani tarihte hiç olmadığı şekilde daha da detaylandırırız inşallah. Bu herkesi mutlu edecek bir sistemi getirecek ve dünya çapında da etkileri görecek. Mesela Amerika da bundan memnun olacak. Çünkü Amerika o zaman askerini filanca ülkeye göndermek zorunda kalmayacak. Onlar da askerlerini, insanlarını kırdırıyorlar. Hem insanlara zulmediyorlar, hem kendi insanlarına zulmetmiş oluyorlar. Böyle bir şey olmayacak. İsrail'in duvarları yıkılacak demişti hocamız. Onlar da rahat edecekler. Türk İslam Birliği'nin koruyup kollaması altında kitap ehli, Museviler, Hristiyanlar, herkes inşallah istediği yerde yerleşebilecek, fabrika sahibi, iş sahibi olabilecek, zenginleşecek, ailesiyle birlikte sinagoguna rahatlıkla gidebilecek. Kur'an'ın emri bu. Hristiyanlar aynı şekilde ibadetlerini istedikleri gibi özgürce yapabilecekler, istedikleri gibi yaşayabilecekler, yerleşecekler ve Müslümanların himayesinde korunup kollaması altında olacaklar inşallah. Yani kimse tüylerine bile dokunamayacak ve tam bir fikir özgürlüğü altında, ibadet özgürlüğü içinde inşallah.
Evet. Yani Türk İslam Birliği dediğin gibi başta bir muhabbet birliği, sevgi birliği. Yani böyle aynı evin kardeşlerinin bir süre uzaklaşıp birbirlerinden başka diyarlara gidip sonra tekrardan yeniden bir araya gelmesi gibi. Değil mi? Yani 600 yıl boyunca Osmanlı'nın yüce İslam ahlakıyla güzel bir nizam verdiği üç kıtada herkes huzur ve barış içinde yaşıyordu. Şu andaki Filistin toprakları dahil olmak üzere. Allah'ın izniyle. Sonra suni bir takım sınırlarla ayrışmalar oldu. Bir takım baskıcı kişiler yönetici haline geldi. Şimdi onlar da değişiyor. Aynı hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz'in bildirdiği gibi. Tekrar kardeşlerin bir araya gelmesi. Kardeşçe, muhabbet, sevgi, birlikteliğin olması, dayanışma, zulmün ortadan kaldırılması böylece, birliğin getireceği çok büyük hayırlar, bereketler var Allah'ın izniyle. Bu birlik Allah'ın izniyle Atatürk'ün de öngördüğü bir birlikti. Zaten geçmişte öyleydi. Kendisi Türk birliğine inanıyorum, onu görüyorum diyor, ifade ediyor. Birçok sözleri var bu konuda. Aynı zamanda İslam ülkelerinin birlikteliğinden de büyük bir memnuniyet duyarız diyor. Çünkü bölgedeki birlik her zaman için barışın teminatıdır, muhabbetin teminatıdır. Böyle olması aklın, vicdanın, hayatın doğal akışının gereği ve Allah'ın biz Müslümanlardan istediği önemli bir ibadettir. Çünkü ayrılıp dağılmayın diyor Cenab-ı Allah. Siz birlik ve beraberlik içinde olursanız, yeryüzünde olmazsanız bozgunculuk çıkar yeryüzünde, fesat ve bozgunculuk çıkar diyor. O yüzden bir ve beraber olmak Müslümanlar için zaten vicdani, hayatın gerçekliği gereği olan bir ibadet olduğu gibi Allah'ın bizden istediği namaz gibi bir ibadet. Ve getireceği hayırlar ortada, zulmün ortadan kalkması, bereketli bir hayat, ekonomik refah, sevginin, muhabbetin, barışın, istikrarın tekrardan tesis edilmesi, şu an Orta Doğu'da ve İslam dünyasındaki olayları hep birlikte yaşıyoruz, görüyoruz. Biz Atatürk'ümüzün bu konuda söylediği sözleriyle ilgili bir filmimiz var. Onu izleyelim inşallah.
Mustafa Kemal Atatürk, Müslüman devletlere ve Türk İslam Birliği'nin kurulmasına çok önem vermiş ve bu birliğin kurulması için önemli girişimlerde bulunmuştur. Türk İslam Birliği, Atatürk'ün ısrarla üzerinde durduğu bir konuydu. Bunu her fırsatta dile getiriyordu. Atatürk, Türk İslam Birliği'nin kurulmasını şu sözleriyle Türk milletine vasiyet etmiştir. Türk Birliği'nin bir gün hakikat olacağına inancım vardır. Ben görmesem bile gözlerimi dünyaya onun rüyaları içinde kapayacağım. Türk Birliği'ne inanıyorum, onu görüyorum. Yarının tarihi yeni fasıllarını Türk Birliği ile açacak. Dünya sükununu bu fasıllar içinde bulacaktır. Türklüğün varlığı bu köhne aleme yeni ufuklar açacak. Güneş ne demek, ufuk ne demek o zaman görülecek.
Türkistan Birliği'ni büyük bir ülkü ve büyük bir rüya olarak almıştır. ve idealim demiştir, ülküm benim demiştir Atatürk.
Hem Atatürk'ün vasiyetidir. Bütün İslam aleminin birleşmesi, Türklük aleminin birleşmesi vasiyetidir. Bak vasiyeti bile açılmıyor.
Mustafa Kemal Türk İslam Birliği'nin gerçekleşmesinden duyacağı mutluluğu şu sözleriyle aktarmış. Bu birlikteliğin üyelerinin toprak bütünlüğünü ve bağımsızlıklarını korumasının önemine dikkat çekmiştir. Bütün İslam aleminin manen olduğu kadar maddeten de bir birlik içinde ve müttefik hale gelmesinden sadece sevinç duyarız. Bunun için de bizim kendi hudutlarımız içerisinde bağımsız olduğumuz gibi Suriyeliler ve Iraklılar da milli hakimiyete dayalı bağımsız bir güç olarak ortaya çıkabilmelidirler.
Atatürk ne diyor? Türk İslam Birliği olacak diyor. Bütün İslam alemi birleşecek. Ülkeler ayrı ayrı, devletler ayrı ayrı, rejimler ayrı ayrı kendilerini muhafaza ediyorlar. Fakat bir manevi birlik oluyorlar. Bunun adına İttihat-ı İslam denir. Atatürk'ün vasiyeti peygamberimizin de bize bildirdiği müjdedir.
İnşallah.
İnşallah.
Türk birliğinin bir gün muhakkak hakikat olacağına inanan Atatürk bunun için dil, inanç ve tarih vasıtasıyla manevi köprüleri sağlam tutarak hazırlık yapmak gerektiğini belirtmiştir. Bugün elinde sımsıkı tuttuğu milletler avuçlarından kaçabilirler. Dünya yeni bir dengeye ulaşabilir. İşte o zaman Türkiye ne yapacağını bilmelidir. Bizim dostumuzun idaresinde dili bir, inancı bir, özü bir kardeşlerimiz vardır. Onlara sahip çıkmaya hazır olmalıyız. Hazır olmak yalnız o günü susup beklemek değildir. Hazırlanmak lazımdır. Milletler buna nasıl hazırlanır? Manevi köprüleri sağlam tutarak. Dil bir köprüdür. İnanç bir köprüdür, tarih bir köprüdür. Köklerimize inmeli ve olayların böldüğü tarihimiz içinde bütünleşmeliyiz. Onların, soydaş Türk kardeşlerimizin bize yaklaşmasını beklememeliyiz. Bizim onlara yaklaşmamız gereklidir. 9 Mayıs 1920 tarihinde Büyük Millet Meclisi adına Mustafa Kemal Paşa imzasıyla tüm İslam dünyasına hitaben Hakimiyet-i Milliye'de bir beyanname yayımlanmıştır. Bu beyannamede Atatürk Yavuz Sultan Selim'in şu sözünü hatırlatmış ve Türk İslam Birliği'ne ne kadar önem verdiğini açıkça göstermiştir. Kararan İslam güneşinin tamamen sönmemesi ve bir kez daha İslam dünyası üzerinde parlaması için Yavuz Sultan Selim'in "Biz Müslüman gönüllerin birliğini sağlamak için kendimizi harap etmiş bir milletiz" cümlesine yer verilmiştir. Ulu Önder, Sebilur Reşat dergisinde yer alan ve Gazi Mustafa Kemal imzasıyla yayımlanmış bulunan bir başka beyannamede İslam alemine şöyle çağrıda bulunmuştur. Maddi ve manevi yardımlarına, şefkat ve merhamet duygularına, İslam aleminin mürüvvetine, dindarlık rabıtayı kutsiyesinin yani mukaddes bağların feyyaz yani çok bereketli ve bolluk dolu tecelliyatına müracaat olunmuştur. Mustafa Kemal, 9 Ekim 1919'da Halep ve Şam'da Suriye halkına hitaben yayımladığı beyannamesinde de İslam aleminin kurtuluşu için tek çözümün Türk-İslam Birliği'nin kurulması olduğuna işaret etmiştir. Maksatlarının ülkeyi ve İslam'ı yok olmaktan kurtarmak olduğunu, Allah'ın yardımıyla inananların düşmana karşı savaşmaya karar verdiklerini, Konya ve Bursa'dan düşmanın atıldığını ve Hakk'a güvenen mücahitlerin yakında Arap kardeşlerinin ziyaretine geleceklerini, düşmanı def edeceklerini ve artık dinde kardeş olarak yaşamak gerektiğini ifade etmiştir.
Bütün İslam aleminin birlik ve beraberlik içinde olmasını, Türk İslam Birliği'nin oluşmasını istemiştir.
Evet hocam.
Ve Türkiye'nin de lider olmasını istemiştir.
İnşallah.
Bunun üstüne artık açıklama yok. Doğrusu budur.
Suudi Arabistan Kralı Abdülaziz İbni Suud'un oğlu Emir Faysal ve Mustafa Kemal tarafından imzalanan Türk ve Arap hükümetleri arasındaki gizli antlaşmadaki bazı maddelerde Atatürk, İslam alemindeki bölünmeyi yok etmeyi yani Türk İslam Birliği'ni istediğini açıkça belirtmiştir. Madde 1. Anlaşmaya iştirak eden taraflar, Türk milleti ve asil Arap milleti şu anda İslam dünyasındaki bölünmüşlüğü esefle tespit eder, bu bölünmüşlüğü yok etmeyi kendilerine kutsi bir vazife addederler. Birbirine dini, ahlaki ve içtimai açıdan bağlanmış iki milletin işbirliği içinde bulunmasını temin ederler. İki millet karşılıklı olarak yardımda bulunmalı, dini ve toprağı birleşik kuvvetlerle müdafaa etmelidir.
Tam Atatürkçü olmakla, Atatürk gibi antikomünist olmakla, gerçek Türk milliyetçisi olmakla, Türk İslam Birliği'ni savunmakla, çünkü Atatürk evet. Türk İslam Birliği'ni savunan bir insan.
Tabii.
Peygamberi savunmakla, Kur'an'ı savunmakla olur. Atatürk'ün vasfı buydu.
10 Ocak 1922'de Afgan bayrağının Ankara'daki Büyükelçilik binasına çekilişi dolayısıyla düzenlenen törende Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye ile Afganistan arasında olduğu gibi Türkiye ile tüm İslam dünyası arasında da güçlü bağlar bulunduğunu, her iki ülkenin ortak çalışmalarının dünya siyasetinde bir denge yaratmak bakımından önemli olduğunu bildirmiştir. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözleri onun Müslüman devletlere ve Türk-İslam Birliği'nin kurulmasına çok önem verdiğinin ve bu birliğin kurulması için önemli girişimlerde bulunduğunun açık bir göstergesidir.
Evet, bakın Atatürk'ümüz ne kadar önemsiyor. Onun ileriye yönelik emellerinden biri ve Türk-İslam Birliği yani her Türk için bir ideal, yani her Müslüman için de bir idealdir ve çok da şu zamanda acil olan bir gereklilik. Neden? Çünkü dünyada ve özellikle İslam coğrafyasında, Orta Doğu'da, Türk dünyasında da öyle. Bakın Kırgızistan'da işte belli tahrikler yapılıyor. İşte Türkmenler, Kırgızlar birbirleriyle, yani kardeş milletler, hatta kendi milletlerin içinde, bakın şu anda Suriye'nin içinde Müslümanlar birbirleriyle dövüşüyor, savaşıyor, kan akıyor. Yani deccaliyetin etkisi son hızıyla devam ediyor. Tabi bu Hazreti Mehdi'nin çıkış alametlerinden, Peygamber Efendimiz bunu bildiriyor. Hazreti Mehdi'nin ikinci vazifesi de diyor üstad, bu birliği sağlamaktır diyor Allah'ın izniyle. Şimdi Atatürk'ün de istediği bu, çünkü bölgede barışın, muhabbetin, sevginin, istikrarın böyle bir birlikle olması aklın gereği. Bakın Avrupa bunu niye yaptı? Değil mi? Avrupa bir birlik oluşturdu. Bu amaçla oluşturdu. Tabii şimdi ekonomik olarak çöktü. O da bir ahir zaman alameti Allah'ın izniyle. Yani ekonomik sıkıntı, Sayın Hocamız da bunun 7 sene süreceğini, 2014'e kadar süreceğini söyledi. Müslümanlar ve Türkler ve Orta Doğu'daki birlik Avrupa Birliği'nden çok daha akılcı, mantıklı ve sahip olduğu özelliklere göre, yani kültürel, sosyal inançları gereği çok daha zaruri olan bir birlik Allah'ın izniyle. Çünkü hem beraber yaşamışlar yüzyıllar boyunca, hem inanışları bir, dinleri bir, değil mi? Aynı inançları sahipleri, aynı ortak kültürel paydaları var. Dolayısıyla suni bir ayrışma içindeler. O suni ayrışmanın yok olması ve tekrardan kardeşçe bir birlik oluşması zaten gerekli. Şunun için de çok önemli. Şu anda bir zulüm devam ediyor. Bakın ondan bahsediyorduk başında. Dünyada gerçekten büyük bir zulüm var. Birlik olmayınca Müslümanlar zayıf düşüyorlar. Zayıf düşünce de başka emelleri olan insanlar ta uzak yerlerden gelip orada çocukların ölmesine, Müslümanların şehit olmasına, her gün kan akmasına neden oluyorlar. Ama bir birlik olduğu zaman ve o birliği de temsil eden akılcı, şefkatli, demokratik, laik anlayışta manevi önderleri ve bu anlayışta yayıldığı zaman bütün dünya bundan huzura kavuşur. Savaşa falan gerek kalmaz. Yani aklı başında bir muhatapla muhatap olduğunda insanlar sevecen, barışı tesis etmeye çalışan, silahları kaldırmaya çalışan, radikalizmi yok etmeye çalışan, sevgiyi, barışı, istikrarı, muhabbeti, fedakarlığı, cömertliği, zenginliği sağlamaya çalışan bir anlayışla, ki bu Hazreti Mehdi'de tecelli ediyor bu anlayış, bu anlayışla karşılaştıklarında herkesin çok memnun olacağı istendir. Ama öncelikli olan kanı durdurmaktır. Bakın yani şu anda yanı başımızda, komşumuzda, yani yürüyerek geçebiliyorsunuz Suriye'ye. Nitekim Suriye'den dün 2500 Suriye vatandaşı Türkiye'ye geldi. Neden? Canları tehlikede de ondan. Yanı başımızda. Irak komşumuz, kapı komşumuz. 2 milyondan fazla insan öldü. Müslümanlar şehit oldu. Çoluk, çocuk, yaşlı dahil bunlar üzere. Bunun önce durdurulması gerekiyor. İşte bunun durdurulmasının yolu birlik olmaktan geçiyor. Biz şimdi bunları hatırlamamız gerekiyor. Her gün biz Türkiye'de, Allah bize çok güzel şu anda bir ortamda yaşatıyor. Burada da var. Mesela terör belası var Allah'ın izniyle. Bu birlik olduğunda terörün tesi kalmaz. Yani tuzla buz olur diyor hocamız. Anında yok olur diyor. Yani Allah'ın izniyle. Hakikaten öyle. Ama Türkiye'de rahatız. Fakat hemen yanı başımızda yaşananları da göz ardı etmememiz, birebir bizim de aynı nefesi almamız gerekiyor. Çünkü hepsi bizim kardeşimiz. İnsanlık kardeşi, ayrı din kardeşlerimiz. Müslümanlar, aynı şeyi paylaşmamız, o acıyı dindirmek için çaba göstermek gerekiyor. Birlik yolunda çaba göstermek gerekiyor. Şimdi dünyada yaşanan zulümle ilgili filmimiz var, onu izleyelim inşallah.
Osmanlı İmparatorluğu'nun kurduğu barış ve huzur ortamının yeniden oluşmasını özlemle bekleyen bölgeler, Orta Doğu, Balkanlar ve Orta Asya ile sınırlı değildir. Bugün İslam coğrafyasının büyük bir bölümünde zulüm ve karmaşa hüküm sürerken, dünya Müslümanları tek bir görüş üzerinde birleşiyorlar. Osmanlı'yı arıyoruz. Doğu Türkistan'da yaşayan mazlum Uygur Türkleri 50 yılı aşkın bir süredir Çin zulmü altında yaşamak zorunda bırakılmaktadır. Toplu idamlar, zorunlu doğum kontrolü, sistemli göç politikası, insan sağlığını tehdit eden nükleer denemelerle Doğu Türkistanlı Müslümanlar yok edilmeye çalışılmaktadır. Bölgede yaşayan Müslüman soydaşlarımız asırlardır kendilerine ikinci vatan olarak Osmanlı İmparatorluğu'nu görmüşlerdir. Günümüzde de yaşadıkları zulüm ve haksızlıkları uluslararası platforma taşıyacak ve Çin zulmüne karşı kendilerini koruyacak tek güç olarak Türkiye Cumhuriyeti'ni görmektedirler. Asya kıtasındaki pek çok Müslüman halk gibi Keşmir halkı da 20. yüzyılın ikinci yarısını çatışmalarla ve savaşlarla geçirdi. Keşmir'in barış, huzur ve istikrarı yakalayamamasının nedeni ise işgalci Hindistan yönetiminin baskılarıydı. Günümüzde Hindistan yönetiminin saldırıları camilere ve İslami eğitim kurumlarına yönelmiş durumda. Keşmirli Müslümanlar, Birleşmiş Milletler'in hiçbir güvenilirliği olmayan kararları sonucunda Hinduların baskıcı yönetimine terk edilmişlerdir. Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılmasının ardından Fransa işgaline karşı destansı bir mücadele veren Cezayir, 1962 yılında bağımsızlığını kazandı. Ancak Müslümanlar için değişen hiçbir şey olmadı. Fransa yanlısı yöneticiler, Müslümanların temel hak ve özgürlüklerini tamamen elinden almakla kalmıyor, Suni iç savaş senaryolarıyla dünyanın gözü önünde katliamlar gerçekleştiriyorlar. İtalyan sömürgeciler tarafından Osmanlı İmparatorluğu'ndan koparılan Tunus Müslümanları, Cezayir Müslümanları gibi bağımsızlıktan sonra huzur ve güven ortamına kavuşamadı. Zeynel Abidin Bin Ali idaresindeki Tunus, Kuzey Afrika'nın en katı ve en antidemokratik ülkesi durumunda. Osmanlı İmparatorluğu'ndan koparıldıktan sonra İtalyanlar tarafından işgal edilen, bağımsızlığını kazandıktan sonra İsrail destekli Marksist yönetimlerin katliamına maruz kalan Etiyopya Müslümanları, iç savaş, katliam, açlık ve salgın hastalıkların pençesinde var olma mücadelesi veriyor. Bir uzak doğu ülkesi olan Burma'nın Arakan bölgesinde yaşayan 8 milyon Müslüman, Budist yönetimin sistemli soykırım politikasıyla karşı karşıya. 1942 yılından bu yana bölgede 150 bin Müslüman yaşamını kaybetti. Günümüzde tecavüz ve işkence olayları Burma'da günlük hayatın bir parçası durumunda. Halkın %30'unun Müslüman olduğu Filipinler'de 20. yüzyılın ikinci yarısında 70 bin Müslüman katledildi. 4 milyon Müslümansa ülkelerini terk etmek zorunda kaldı. Bunlar İslam coğrafyasında zulüm ve haksızlığa uğrayan Müslüman halklardan sadece birkaçı. Bugün Kamboçya'da, Endonezya'da, Tanzanya'da, Sri Lanka'da, Patani'de, Sudan'da, Çad'da yaşayan milyonlarca Müslüman, Kur'an'da bildirildiği gibi sadece Rabbimiz Allah'tır dediği için zulme maruz bırakılıyor. Onlar yalnızca Rabbimiz Allah'tır demelerinden dolayı haksız yere yurtlarından sürgün edilip çıkarıldılar. Kuşkusuz bu haksızlıklar karşısında vicdan sahibi insanların duyarsız kalması, bunları görmezlikten gelmesi mümkün değildir. Yaşanan haksızlıkların ortadan kaldırılması, yeryüzünde huzurun, barışın ve adaletin sağlanması ancak Osmanlı İmparatorluğu'nun 600 yıllık cihan hakimiyeti döneminde yaşandığı gibi Kur'an ahlakının yaşanmasıyla mümkün olacaktır. Nitekim saydığımız bu ülkelerin büyük bir çoğunluğu geçmişte Osmanlı İmparatorluğu hakimiyet alanı içerisinde barış ve huzuru bulmuştur. Dünyanın etnik ve dini çeşitliliği bakımından en geniş yelpazesine nizam vermiş olan Müslüman Türk milleti tüm dünya Müslümanları için büyük önem taşımaktadır. Bu millet geçmişte olduğu gibi bugün de tüm dünya Müslümanlarının özlemini çektiği barış ve güvenlik ortamını oluşturmakta öncü rol oynayacaktır. Bu film boyunca İslam dünyasının içinde bulunduğu durumu ve Türkiye'nin sahip olduğu stratejik mirası özetlemeye çalıştık. Bu miras yeni girdiğimiz 21. yüzyılda Türkiye'yi lider ülkeler sıralamasının en başına yerleştirecek olan son derece köklü ve şanlı bir mirastır. Tarihsel ve günümüzdeki gerçekler, dünyaya nizam verecek yeni bir Osmanlı'nın ortaya çıkışının bir ütopya değil, istenilir ve azmedilirse ulaşılması mümkün bir ülke olduğunu göstermektedir. İslam adına çeşitli barbarlıklar uygulayan insanların bulunduğu günümüzde, Osmanlı geleneğinde yer alan ılımlı ve hoşgörülü İslam anlayışı da dünya için şiddetle aranan bir umut ışığı haline gelmiştir. Eğer Türkiye sahip olduğu büyük medeniyet mirasını iyi değerlendirir, yüzünü hep ileri dönük tutup geçmişini her yönüyle sahiplenirse önünde çok aydınlık bir gelecek bulacaktır. Türkiye bu yönde geliştireceği stratejilerle Orta Doğu, Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Asya'ya kalıcı barışı temin edebilecek, hem de böyle bir birlikten oluşacak gücü en adaletli ve hakkaniyetli şekilde idare edebilecek bir tarihi birikime sahiptir. Hiçbir güç tarihe yön vermiş, insanlığa barışı, adaleti ve huzuru armağan etmiş, dev bir kültüre ve tecrübeye sahip, köklü ve zengin bir medeniyetin kurucusu olan bir milletin sahip olduğu duyarlılığı yok edemez. Bu millet geçmişte olduğu gibi bugün de sabrı, imanı ve güzel ahlakıyla mazlumun yanında, zalimin karşısında olacak, tüm dünyanın özlemini çektiği barış ve güvenlik ortamını oluşturacaktır. 21. yüzyıl Allah'ın izniyle tüm Müslüman ve Türk halkları için aydınlık bir çağ olacaktır. Şan alalım, şan.
Evet, biraz önceki filmlerimizde de görmüştük. Müslüman dünyasında değil mi? Müslümanların uğradığı zulmü. Allah işte müminlerin de birlik olmasını ayetlerinde bir söylüyor, belirtiyor. Şeytandan Allah'a sınırım. Saf suresinin 4. ayeti. Şüphesiz Allah kendi yolunda sanki birbirlerine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak mücadele edenleri sever. Allah Müslümanların birlik olmasını emrediyor bu ayetlerde.
İnşallah.
Şura suresinin 39. ayeti. Ve haklarına müdahale edildiği zaman birlik olup karşı koyanlardır. İnşallah. Allah buyuruyor. Ve Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri de şöyle söylüyor. Bu zamanın en büyük farz vazifesi görevi ittihadı İslam'dır. Evet. Şeklinde Bediüzzaman sözü var inşallah.
İnşallah. Zaten şimdilerde çok detaylı gördük. Hem Allah'ın Kur'an'da bildirdiği bir farz, birlik olmak. Hem de vicdanen zaten insan böyle bir ortamı gördüğünde böyle bütün dünyadaki insanları kana bulayan, anarşi ve terör olduğu bir ortamda insanın böyle onu izlemesi vicdan ona yakışacak olan bir durum değil. Zaten buna sebep olan katliamları, cinayet teşvik eden Darwinizm ve materyalizm. Buna karşı yapılması gereken de bir yangın var dünyada. Hocamız söylemişti daha önce. Türk İslam Birliği dünyadaki yangını söndürecek su olarak belirtmişti hocamız daha önce. Bir ortamda bir yangın varsa onu izlemek olmayacağına göre hemen çok acele bir şekilde, hızlı bir şekilde ona müdahale edilmesi gerekiyor. Şimdiki dünyadaki ortamda bu şekilde olduğuna göre, değil mi? Sadece İslam dünyası değil ki. Bu anarşi ve terör, bütün dünyayı dünyanın farklı bölgelerinde meydana gelen bir olay. Bunu izlemek olmaz. İnsanın vicdanen hızlı bir şekilde harekete geçmesi ve hemen bunun oluşması için hem istemesi, dilemesi hem de ciddi bir çaba sarf etmesi gerekiyor. Senin de demin okunduğun ayetlerde zaten Allah bunun farz olduğunu söylüyor. Birlik olması gerektiğini de söylüyor. Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri de deminden söylediğim gibi de, Emevi Camii'nde hutbesinde en büyük farzdır diyor. Bu dönemin en büyük farzı İttihat-ı İslam'dır. İslam birliğini oluşturmaktır diye söylüyor. Burada Müslüman düşen hakkında vicdani bir şekilde düşünüp hemen o sevgi, kardeşlik, huzur, demokrasinin olduğu o güzel ortamın, ferahlığın sağlayacak ortamın oluşmasını istemek.
Evet.
Ve bunun için hem anlatmak, hem çaba sarf etmek, hem nasıl bir ortam oluşacağını, modellerini göstermek gerekiyor. Bu şekilde herkes birlik olduğunda, canla başla samimi bir şekilde Allah'tan bunu istediğinde ve çabasını da gösterdiğinde Allah'ın izniyle zaten gerçekleşecek olan bir durum. Ki zaten Allah'ın Hadi ismi tecelli ettiği bir döneme giriyoruz Allah'ın izniyle. Yani bu dönemde zaten daha farklı olacağını da biliyoruz. Peygamber Efendimiz çünkü bize bunları bildiriyor. O güzel çağın, çağdan öncekinde nasıl olaylar olacağını da bildiriyor. Ondan sonra zaten bu döneme geçiliyor. O yüzden Allah'ın izniyle bunu istemek farz olan bir şey inşallah.
Evet.
İnşallah. Bir şey mi söyleyecek?
Evet hocam, yani Müslüman kardeşlerimizin de bunu zor görüp, değil mi, istemekten kaçınmamaları lazım. Çünkü Allah'ın vaadi, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde bildiriyor. Hocamız söylemişti, yani herkes şu an Türkistan Birliği olsun istiyorum dese olur demişti inşallah.
Evet.
O yüzden istemekten kaçınmaması gerekiyor.
İnşallah. Evet.
Bir de şöyle bir durum var orada. Yani zaten her kime sorsan o zaten söylüyor. Evet diyor, yani buradaki durum vicdanen kabul edilir bir durum değil diyor. Şimdi olan bir durumu anlatmak yeterli olan bir şey değil. Ona bir çözüm sunmak gerekiyor. Sadece çözüm sunmak da değil, pratik olarak o çözüme doğru adımlar atılması gerekiyor. Yoksa kime sorsan zaten evet diyor, yani kargaşayı kimse istemez diyor. Anarşi, terörü kimse istemez. Herkes sevgi, muhabbet, güzellik ortamını istediği zaten söylüyor. Ama önemli olan işte bu konuda o çabanın sarf edilmesi. Ve o yönde o ciddi çabanın kararlılıkla devam ettirilebilmesi inşallah.
İnşallah. Doğru Enler Hocam'ın söyledikleri o durumlara seyirci kalmamak Allah'ın emri zaten inşallah. Allah Kur'an'da bir ayette şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırız. Size ne oluyor ki? Bakın size ne oluyor ki diyor Allah. Allah yolunda ve Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu ülkeden çıkar. Bize katından bir veli, yani koruyucu sahip gönder. Bize katından bir yardım eden yolla diyen erkekler, kadınlar ve çocuklardan zayıf bırakılmışlar adına mücadele etmiyorsunuz, cehd etmiyorsunuz, savaşmıyorsunuz. Yani fikri mücadele. Bu insanlar var mı? Var. Yani Keşmir'de gördük, Doğu Türkistan'da, Somali'de, Afganistan'da, Irak'ta. Değil mi? Erkekler, kadınlar ve çocuklardan zayıf bırakılmışlar var. İnşallah katından bize bir veli gönder, bize katından bir yardım eden yolla. Hazreti Mehdi inşallah. Yani insanlık tabii Türkistan Birliği'nin olması için bunun mutlaka Hazreti Mehdi'yi vesile ediyor Allah. Ya başka türlü olmaz demişti hocamız. Hazreti Mehdi'nin etrafında, onun etrafında insanların toplanması. Çünkü Hazreti Mehdi herkesin seveceği bir manevi lider olacak inşallah. Yani baktığımızda mesela şimdi Sünniler var, Şiiler var, çeşitli mezhepler var, Vahabiler var, Caferiler var, altında tarikatlar var, gruplar var. Hiç kimse diğerinin önde gelenini kabul etmiyor lider olarak. Yani Sünniler Şiileri, Şiiler Sünnilerin liderini, bir mezhep diğer mezhebinkini. Onun için Hazreti Mehdi inşallah. Hazreti Mehdi herkesin kabul edip seveceği bir lider olacak inşallah. Bir de bazen insanlar şuna takılabiliyorlar. Neden Türk İslam Birliği? Mesela yurt dışında da bazen böyle sorular geliyor. Niye Türkleri özellikle vurguluyorsunuz diye. Bu kesinlikle genetik üstünlükten, bir ırk üstünlüğünden kaynaklanan bir şey değil. Zaten bu haram olur. Allah bereketini alır. Eğer öyle bir şeyle yola çıkıldığı takdirde bütün bereketi gider. Olmaz o zaman. Allah'a müsaade etmez ona inşallah. Buradaki kastedilen Türklerin üstün ahlakıyla, tecrübesiyle, yani baktığımız zaman hakikaten Osmanlı'dan ve diğer dönemlerden gelen bir tecrübesi var. Ve bir ahlak üstünlüğü de var Türklerin. Bu bakımdan bir doğal lider olarak zaten kabul ediliyor insanlar tarafından. Yani ırk üstünlüğü değil. Mesela Allah ırkların üstün olmadığını Kur'an'da zaten bize bildiriyor. Şöyle bildiriyor Allah. Ey insanlar diyor Allah, şeytandan Allah'a sığınırız. Gerçekten biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Hazreti Adem ve eşinden yaratılıyor bütün insanlar. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi halklar ve kabileler şeklinde kıldık. Yani ayırdık sizi diyor, çünkü birbirinize tanışasınız diye bir renk olarak Allah. Şüphesiz Allah katında sizin en üstün olanınız ırk ya da soyca değil, takva cennileri de olanınızdır. Ve Allah katında tek üstünlük samimiyete göre olur. Irklara göre olmaz. Nitekim Peygamberimiz de Acem'in Arap'a, Arap'ın Acem'e bir üstünlüğü yoktur diyerek bunu vurgulamıştır. Dolayısıyla Türklerin bir üstünlüğünden kaynaklanan bir şey değil o. Tecrübelerinden, ahlaklarının güzelliğinden, örnek olmasından. Mesela Türkiye'deki laiklik sistemi bir örnek Türk İslam Birliği için. Bu bakımdan bir de Türkiye Cumhuriyetler var. Bir de ayrıca tabii çok önemli, en önemlisi inşallah, Allah'ın kaderde belirlediği bir rol var Türkiye için. Biz bunu hadislerden görüyoruz. Peygamber Efendimiz dikkat çekiyor. Nereye dikkat çekiyor? Hazreti Mehdi'nin çıkış yeri olarak ahir zamanın mübarek şehri İstanbul'a ve Türklere dikkat çekiliyor. Mesela bir hadiste Peygamberimiz bu durumu açıklıyor. İbn Amr'dan rivayet edilmiştir. Peygamberimize diyor ki Medine'nin fethi, manevi fethi. Denildi ki hangi Medine? Yani burada Medine şehir anlamında, hangi şehir? Buyurdu ki Konstantiniye, İstanbul. Konstantiniye o dönemki adı İstanbul'un. Allah, yine başka bir hadiste Allah, Peygamber Efendimiz, Allah Konstantiniye'yi, İstanbul'u çok sevdiği dostlarının eliyle, Hazreti Mehdi eliyle manen fethedecek. Yani manevi tabii bir fetih bu inşallah. Yine mesela hadislerde Türk bayraklarına dikkat çekiliyor. Türklere dikkat çekiliyor. Şu şekilde: ve köşe bucakta benim oğluma, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a yardım edecek dağınık olan Türk bayrakları zuhur edecek. Yani biz hadislerden anlıyoruz ki Hazreti Mehdi'nin faaliyet yeri Türkiye olacak. İnşallah. İstanbul olacak ve Türkiye bu bakımdan zaten kaderde belirlenmiş olan bir rolü var. Yoksa bu ırktan kaynaklanan bir üstünlük kesinlikle olmayacak. Ve buna önce olacak inşallah. Türk İslam Birliği tabii ismi buradan geliyor. Ve bu müthiş bir ferahlık olacak bütün insanlık için. Çünkü Türk İslam Birliği'ne baktığımız zaman inşallah, o zaman neyi görüyoruz? Müthiş bir kalkınma görüyoruz. Ekonomide kalkınma olacak. Bir Türk İslam ortak pazarının olduğunu varsayalım. Ki olacak inşallah. Bütün ülkelerin pazar payları artılacak. Ham maddelere ulaşım kolay olacak. Ama bu herkes için, yani sadece Türk İslam Birliği'nin içinde olan ülkeler için değil. Mesela Çin de ham maddeye daha kolay erişecek. Avrupa da yararlanacak bundan. Onlar da refah içinde olan, çok zenginleşmiş, bir muazzam zenginlik oluşmuş bir Türk İslam Birliği ile muhatap oldukları zaman bu zenginlik, fikir özgürlüğü, demokrasi onlara da yansıyacak. Şu anda çöküş döneminde Avrupa. Yani Avrupa Birliği dağılma noktasına gidiyor. Muazzam bir ekonomik kriz var. İflas eden ülkelerin haberleri her gün geliyor. İzlanda en başta iflas etti. Yunanistan iflas etti. Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya hepsi zor durumdalar. İşte Türk İslam Birliği'nin bu ekonomik kalkınması, zenginliği onlara da yansıyacak. Amerika'ya da yansıyacak bu. Amerika da zor durumda. Orada da yüzün üzerinde banka iflas etti. Hatta yeni haber var. Obama emir vermiş, para biriktirin diye, fazla para harcamayın diye. Yani müthiş bir krizin içerisindeler ve bu artarak devam ediyor. Ne zamana kadar demişti hocamız inşallah? 2014'lere kadar. Dolayısıyla Türk-İslam Birliği'nin getirdiği emniyet, barış, bereket, ekonomik kalkınma bütün dünyaya yansıyacak. Bu herkesi memnun edecek. Çin'i de memnun edecek. Rusya mesela kendini güvensizlik içinde hissediyor. Muazzam bir güvenlik hissi gelecek. Çünkü Türk-İslam Birliği'nin himayesinde, Türk-İslam Birliği'nin korumasında barış, adalet, değil mi? Ve kan ortadan kalkacak. Biraz önce gördük, muazzam bir zulüm var. Bunları sona erdirecek bir şey. Türkiye de bundan mağdur. Yani Türkiye'de de PKK terörü var. PKK terörü biraz önce Altı Hocam, hocamızın anlattıklarıyla vurguladı. Anında tuz gibi eriyecek. Yani hocamız demişti ki tahayyül dahi edemezler. Yani öyle birini bulmak mümkün olmayacak zaten. Öyle PKK'lı diye biri kalmayacak ortada. Yani bulunamayacak. Ya da bir terörist olmayacak. Niye olsun zaten o kadar güzel ahlak ki. Herkesi koruyup kollayacak. Herkes zengin olacak. Hocamız demiş yani hapishaneler boşalacak. Mahkemeler yargılayacak kimse olmayacak. Yani bütün adliye binaları bomboş olacak. Karakollara yapacak iş kalmayacak inşallah. Çünkü insanlar suçtan uzak duracaklar. Güzel ahlak hakim olacak. Sevgi gelecek. Bereket gelecek. Gerçek anlamda demokrasi, laiklik. Mesela o da çok önemli. Ülkelerin, şimdi bu gönül birlikteliği tabii Türk-İslam Birliği, bağımsızlıkları korunacak. Her ülke bağımsızlığını muhafaza edecek. Ama bir gönül birlikteliği oluşacak bu gerçek anlamda. Yani mesela şimdi pasaportlar var. Tabii ki pasaportlar kalkacak. İsteyen istediği zaman istediği ülkeye gidecek. Orada misafir edilecek, evlerde ağırlanacak. Orada istediği gibi yaşayabilecek. İstediği zaman dönecek. Bu muazzam bir güzellik. Herkes için muazzam bir güzellik. İran için de güzellik, İsrail için de güzellik, Pakistan için de güzellik. Oradan zulmün kalkması, kanın durması inşallah. Bütün dünyaya bir güzellik getirecek inşallah.
İnşallah. İnşallah. Kısa bir aramız var hocam. Sonra devam edelim inşallah.
İnşallah.
Evet, programımıza devam ediyoruz inşallah. Nasıl devam edelim?
En son doktor hocam. Türkiye'nin, Türk milletinin Türk-İslam Birliği'nin kurulmasına öncülük etmesinden bahsediyordu. Mehdi'nin Türk olması, Türklerden çıkması ve Türklerle ilgili hadislerden bahsetti hocam. Türk milletinin doğal bir öncülüğü var. 600 yıllık Osmanlı İmparatorluğu'nda İslam ahlakıyla bezenmiş yöneticilerin getirdiği dünyaya güzel bir nizam vardı. Barış, sevgi, birliktelik ortamı. Tabii her şeyin eksikleri olabilir. Ama gelen anlamda bir barış vardı ve bir istikrar vardı. Ondan sonraki suni sınırlarla oluşturulan şeyden sonra o istikrar bir daha sağlanamadığını sosyologlar, tarihçiler, herkes bunu yüzlerce defa dile getirdi. O barış ve istikrar sağlanamadı. Hatta tekrardan Osmanlı modelinin önerilmesi gündeme geldi. Ama tabii bizim söylediğimiz çok daha üstün bir medeniyeti teşkil ediyor. Çünkü Hazreti Mehdi'nin manevi önderliğinde, liderliğinde olan bir Türk-İslam Birliği bir kere vasıfları itibariyle çok daha medeni bir yaşam şeyi olacak. Birincisi demokrasi tam safhada olacak. Başta söyledik ama tekrarlamakta fayda var. Çünkü gerçek demokrasiyi bize Allah veriyor. Kur'an'da ayet-i kerimede dinde zorlama yoktur diyor Cenab-ı Allah. Bakın zorlama bir kere doktor hocam da söyledi başta. Münafıklık sistemini doğurur. Zorla bir insanın üzerine baskıyla bir şeye inandırtmaya çalışırsanız dıştan inanıyor gibi gözükür ama içten inanmaz ve topluma yapacağınız çok büyük bir zarar olur. Münafıkane iki yüzlü insan üretmiş olursunuz. Bu toplumu bitiren, içten içe kemiren bir varlık olur. Münafıkların yayılması, iki yüzlülüğün, sahtekarlığın yayılması söz konusu olur. O yüzden çok büyük zarardır. Ve insanlar hürriyetlerine düşkündürler önce. Bediüzzaman Hazretleri diyor, ekmeksiz yaşarım ama hürriyetsiz yaşayamam diyor.
Evet.
Hürriyeti Allah insanı fıtratında yaratmış, vermiş ve Kur'an'da da onu istiyor insanlardan. Hiçbir şekilde Peygamber Efendimiz'e hitaben de sen onlar üzerine baskıcı ve zorlayıcı değilsin, sen sadece teklif edicisin diyor. Allah'ın izniyle, teklifle, iknayla, Kur'an ahlakının anlatılmasıyla, onun güzelliğinin yaşanmasıyla, örnek olunmasıyla ve ifade edilmesiyle ancak olabilir. Başka türlü herhangi bir şekilde hiçbir konuda bir insanın bir insana, bir yönetimin toplumlara, bir ülkenin bir ülkeye, hiç kimsenin hiç kimseye bir zorlayıcı, bir baskıcı bir şeyi olamaz. Günümüzde ileri demokrasi diye adlandırılan Avrupa ülkeleri kendilerini öyle atfediyorlar ama fikir hürriyetini bile, bakın fikir hürriyetini bile, yani ülkemize veya başka yerlere bu konuda atıfta bulunurlar ama kendileri esas şu anda bile, yani 2011 yılında bile fikir hürriyeti, inanç hürriyeti gibi konularda kısıtlayıcı ve yasaklayıcı tavır sergiliyorlar. O yüzden gerçek demokrasi Avrupa ülkelerinin standartlarından gelmiyor. Bir kere önce dinden geliyor. Allah'ın yarattığı ve Allah'ın emrettiği kutsal kitaplarda ve en son Kur'an-ı Kerim'de tam bir özgürlüğü sağlayan Cenab-ı Allah'ın ayetleri ve bizden onu talep etmesidir. Gerçek demokrasi demin anlattığımız ayetler sonucunda ortaya çıkan insan ruhundaki Allah'a karşı olan takvasıyla ve onu yaşama yansıtmasıyla insanlara karşı sevgi, muhabbet, anlayış ve ikna ile güzel ahlakı yaşayarak örnek olarak karşı tarafa o şekilde sunmasıdır. O nedenle gerçek demokrasi söylediğimiz Hazreti Mehdi'nin manevi önderliğinde ve kişiliğine yansıyan gerçek demokrasiyle ve gerçek laiklikle. Laiklik de çok önemli. Çünkü zorlama olmaması ve herkesin özgür olması ancak laiklik sistemiyle sağlanır. Öbür türlü belli bir anlayışın şeyine bırakıp da o anlayışla devam etmek, başkalarına karşı o hürriyeti vermemek olur. Laiklik herkesin dini anlamda, inanış anlamında özgürlüğünü sağlayan bir sistemdir. O yüzden Türk İslam Birliği'nin öngördüğümüz, Atatürk'ün de öngördüğü, Allah'ın emrettiği, Peygamberimizin müjdeliği, Hazreti Mehdi'nin inşallah vesile olacağı, Müslümanların kardeşçe birlik içinde yaşamasının önemli koşulları laikliktir ve demokrasidir. Allah'ın izniyle. O zaman insanlar ancak vicdanen, aklen hür olabilirler ve o hürlükle beyinleri, kafaları açılır. Allah'ın varlığını farkına varırlar. Din ahlakının güzelliğini görürler, farkına varırlar. Öbür türlü baskıcı bir yöntem, zorlayıcı bir şey kesinlikle hem insanın ruhuna hitap etmez hem de dediğimiz gibi topluma zararlı, ikiyüzlü, münafıkane insanlar oluşturur. Çok tehlikelidir. O nedenle olmazsa olmaz şartlarıdır laiklik ve demokrasi Türk İslam Birliği'nin. Türk milletine gelince, Türk milleti, yani Türk İslam Birliği'ndeki o Türk, Mehdi'nin Türklerden çıkması, Türklerin uzun yüzyıllar boyunca bu konuda tarihi tecrübesi olmakla birlikte İslam coğrafyasında ve Türk dünyasında her yerde de Türkiye zikrediliyor zaten. Mesela Malezya'ya gidin sorun, çok Müslümandır. İleri derecede teknolojiye de sahiplerdir. Değil mi? Yani dünyanın en yüksek binalarını yapıyorlar. Ondan sonra Müslümanlar Endonezya'da çoğunluk veyahut Orta Doğu ülkelerine gidin. Her nereye giderseniz gidin, size zaten Türkiye'yi zikredecektir. Yani bu konuda kim öncülük etsin diye sorun, başka bir ülkenin ismi geçmez. Çünkü tarihten zaten bu öncülüğü var. Mevcut örneği var. Ve bu konuda bir kabiliyeti olduğu ve Allah tarafından hakikaten görevlendirildiği bir konuda herkesin içine sinmiş önemli bir gerçektir. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri de Türk milleti olduğunu anladım diyor. Bakın ayeti kerime Maide suresi 54. ayet yanılmıyorsam, evet. Şöyle ayeti kerime, şeytanlara Allah'a sığınırım. Öyle bir kavim göndereceğim ki onlar Allah'ı, Allah da onları sever buyurmuştur Cenab-ı Allah. Üstad Hazretleri diyor ki, ben bu kavmin, yani milletin 1000 yıldan beri alemi İslam'ın bayraktarlığını yapan Türk milleti olduğunu anladım diyor. Yani öncülük, bayraktarlık ve hizmetkar olmak, yani hadimi olmak, hakimi değil. Yani o ülkeler, diğer bütün ülkelerin hakimi olmuyor, hadimi, yani hizmetkarı oluyor. Yavuz Sultan Selim de bunu zikrediyor. Hizmetkar olması, adalette hizmetkar, savunmada hizmetkar, işte fedakarlıkta hizmetkar, ne olursa olsun her konuda hizmetkarı olması ve bayraktarlığını yapması bu Türk milletine aittir diyor Bediüzzaman Hazretleri. Bunu anladım diyor. Ve Allah'ın izniyle şu anda da bütün bu coğrafyada herkes Türk milletini zikrediyor bu konuda öncülük yapması gerektiğini. Ve bakın dış politikamızda da Allah'ın izniyle Allah'ın yarattığı bu yönde gelişmeler var. Örneğin vizelerin kalkması. Bu çok büyük bir olaydır. Yani 60 ülkenin üzerinde Türkiye ile o ülkeler arasında vizeler kalktı. Ve bunu 4 sene önce ilk zikreden, tek zikreden kişi Sayın Hocamız Adnan Oktar'dı. Yani bu tarihi belgelerle sabit olan bir şey. Hakikaten kimsenin tahayyül, yani hayal bile edemediği bir düşüncedir bu. Şimdi hocamız diyor ki pasaportlar da kalkacak. Bakın 4 sene evvel hiç kimsenin zikretmediği, hayal edemediği vizelerin kalkmasını hocamız söyledi. Ve şimdi vizeler kalktı. 60 ülkenin üstünde devam da ediyor. Pasaportlar da kalkacak Allah'ın izniyle.
Gürcistan'da zaten kalktı pasaport.
Tabii Gürcistan'a şu anda kimliğinizle gidebiliyorsunuz.
Evet.
Yani Kıbrıs, değil mi? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gider gibi, vatanımızın içinde dolaşır gibi Gürcistan'a gidebiliyorsunuz. Bu böyle olduğunda zaten otomatik bir kardeşlik ruhunun ve pratikte de bu birliğin başlangıcı, tam tesisinin başı olmuş olacak inşallah. Bu da önemli bir gelişmedir ve Türkler Müslümanlığı yaşamada, işte laiklikte, demokraside, ılımlı bir modelde Türk milleti güzel bir Müslümanlık yaşar yani Allah'ın izniyle. Dolayısıyla her yönden Türk milleti bu konuda öncüdür, önderdir, hizmetkardır Allah'ın izniyle. Biz Türk İslam Birliği'ni istemeliyiz. Erdem Hocam'ın da dediği gibi herkes bunun duasını içinden geçirip belli yerlerde de, çünkü artık internet ortamı var, herkesin her şeyi mektup yazıp gönderebilir hocamız diyor mesela, değil mi? Evet. Ben Türk İslam Birliği'ni istiyorum. Bunu yaptığında Allah'ın izniyle yakında, bakın Bediüzzaman Seyyid Nursi Hazretleri bundan bahsetmiş. Yani İslam Cumhuriyetleri Birliği, yani ülkelerin kendi bağımsız, kendi özel yapılarını koruduğu, laik demokratik yapıdı koruduğu ama bir birlik kurmaktan İttihat-ı İslam olarak adlandırmış olur. Ve bu dönemin de en büyük farz vazifesidir diyor. Namaz gibi ibadet ama en acil bir ibadettir diyor. Çünkü Müslümanlar şehit oluyor. Yani milyonlarca insanın hayatı söz konusu. Çoluk, çocuk, yaşlı, kadın. İttihat-ı İslam'a yakın olduğumuzu, Türk İslam Birliği'nin yakın olduğunu ve istenmesi gerektiğini ve olacağını Bediüzzaman Seyyid Nursi Hazretleri'nin talebeleri ve büyüklerimiz zikrediyorlar. Onun filmini izleyebiliriz inşallah.
Bediüzzaman Hazretleri'nin has talebeleri ve diğer kıymetli hocalarımız İttihad-ı İslam'ı anlatıyor.
İslam Birliği'nin duası var ya, İslam Birliği'ni bekliyoruz yani.
İslam Birliği Üstad Hazretleri'nin döneminde oluşmadığına göre ve İsevi ruhanilerle ittifak olmadığına göre bu şu an Hazreti Mehdi'nin yapacağı beklediğimiz
gibi. Yapıyorum şeydir, evet, öyle dedi bana. Ben görmeyeceğim, sen göreceksin. Bu İslam Birliği olacak, Hristiyanlar da Müslümanlarla dost olacaklar dedi.
Üstadın müjdeleri var, İslam'ın hakim olacağına dair. Üstadın bütün en şey çalışması, yani çabası İttihad-ı İslam'dı yani.
Yani böyle İttihad-ı İslam. Ne zaman İttihad-ı İslam olur? İcraat İslami inkişaf olur, o kendini belli eder.
İnşallah. O zaman biz İttihat-ı İslam'ı bekliyoruz inşallah şu an.
İnşallah.
Her gelen gün efendim İslamiyet artıyor yani, her saat, saat bas saat yani. Usta size tebliğ edilemiyor. Bir umut var olmuş. Şu istihbarlı inkılap içerisinde en gülsada İslam'ın sadesi olacak.
İttihat-ı İslam, yani İslam kardeşliği, İslam birliği, İslam'ın tam temelidir, ruhudur.
Üstad da hep üç merhaleden bahsediyor daima. İmanı kurtarmak, ondan sonra hakaik-i sünnet-i seniyye ve şeriat-ı Muhammedi ihya eylemek, ondan sonra yeryüzünde İslam'ın imparatorluğunu kurmak.
Hüzzam Hazretleri'nin en büyük gayesi ve tavsiyesi hayatta İttihat-ı İslam, yani İslam birliği olmuş. Bunu zaten biz bütün ruhu canımızla istiyoruz ve inşallah ileride bu bütün Müslümanların birlik ve beraberliğiyle İttihad-ı İslam kurulacak inşallah.
Evet, Kur'an'da da Allah pek çok ayetinde birlik olmakla ilgili ayetlerde ifadeler geçiyor inşallah. Onlardan birkaç tane okuyabiliriz. Şeytandan Allah'a sınırım. Hucurat Suresi 10. ayet. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulup düzeltin ve Allah'tan korkup sakının, umur ki esirgenirsiniz. Ama Allah bir birlik olmaktan, kardeş gibi yakın olmaktan bahsediyor inşallah. Ve herhangi bir aranın bozuk olması değil, hep bir arada olmaktan bahsediyor. Herhangi bir bozukluk varsa da arasını bulup düzeltin diye emrediyor Allah inşallah. Ali İmran Suresi 103. ayet. Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın. Bakın Allah sımsıkı sarılın diye belirtiyor değil mi? Bir güçlü bir şekilde bir bağlılıktan bahsediyor inşallah. Dağılıp ayrılmayın. Kesinlikle bir bölünme, ayrışma yok. Hep bir birlik, beraberlik var inşallah. Ve Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz düşmanlar ediniz, o kalplerinizin arasını uzlaştırıp ısındırdı. Yine bir birlik olma, bir muhabbetin coşkunluğu var inşallah. Ve siz onun nimetiyle kardeşler olarak sabahladınız diyebilir Allah inşallah. Enfal suresinin 1. ayeti. Eğer müminseniz Allah'tan korkup sakının, aranızı düzeltin ve Allah'a ve Resulüne itaat edin. Yine bir birliktelikten bahsediyor Allah. Yine Enfal suresinin 46. ayetinde Allah'a ve Resulüne itaat edin ve çekişip birbirinize düşmeyin. Çözüp yakınlaşırsınız. Gücünüz gider. Allah bir mücadele etmeyin. Değil mi? Karşılıklı çatışmanın nihayetinde bir gücün ortadan kalkmasına, çözüp yakınlaşacağına, gücün gideceğini ayetinde bildiriyor. Ayetin devamında sabredin. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir diye buyuruyor. Haşr suresinin 10. ayetinde bir de onlardan sonra gelenler derler ki Rabbimiz bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla ve kalplerimizde iman edenlere karşı bir kin bırakma. Mesela burada Müslüman hem kendisine hem o anda bulunduğu topluma ve daha öncekilere dua ediyor değil mi inşallah? Herkesi kapsayan bir duası var ve herhangi bir kalbinde kin, öfke değil mi? Mesela herhangi bir şeyi Allah'tan bırakmamasını istiyor. Duası o yönde o inşallah. Ayetin devamında Rabbimiz gerçekten sen çok şefkatlisin, çok esirgecisin diye devam ediyor inşallah. Enfal suresinin 73. ayetinde inkar edenler birbirlerinin velileridir. Eğer siz bunu yapmazsanız, yani birbirinize yardım etmezseniz, yeryüzünde bir fitne ve büyük bir bozgunculuk olur. İşte bu çok önemli. Değil mi? Allah nasıl bir sonuçla sonuçlanacağını o zaman söylüyor. Eğer bir birliktelik, beraberlik olmazsa o zaman fitne olacağını, bozgunculuk olacağını, anarşi ve terör olacağını, kan döküleceğini Allah bildiriyor. Hakikaten de o şekilde. Eğer bu birliktelik olmazsa nihayetinde olacak olan bu oluyor Allah'ın izniyle. Ali İmran suresinin 105. ayeti. Kendilerine apaçık belgeler geldikten sonra parçalıp ayrılan ve anlaşmazlığa düşenler gibi olmayın. Yine Allah bir parçalıp ayrılmamayı, hep yine bütün olarak kalmayı burada bildiriyor inşallah. İşte onlar için büyük bir azap vardır. Hucurat suresinin 9. ayetinde ise müminlerden iki topluluk çarpışacak olursa aralarını bulup düzeltin. Değil mi? Yine bir ara bulma var. Şayet biri diğerine tecavüzde bulunacak olursa artık tecavüzde bulunanla Allah'ın emrine dönünceye kadar mücadele edin. Değil mi? Mesela hakkı tavsiye ediyor. Hakkı sürekli ilmi bir şekilde. Ona hakkı tavsiye ediyor inşallah. Eğer sonunda dönerse bu durumda adaletle aralarını bulun ve adil davranın. Adaletten, adil davranmaktan söyleniyor. Şüphesiz Allah adil onları sever. Allah'ın beğendiği, uygun gördüğü, hoş gördüğü, razı olduğu tavırda bu şekilde adaletli davranmak inşallah.
İnşallah. Hocamızın bir sitesini tanıtalım inşallah. Eserlerinden faydalanarak hazırlanmış olan TürkIslamBirliği.com. Aynı zamanda org'dan da girebilirler. TürkIslamBirliği.org. TürkIslamBirliği.com sitesine girerlerse inşallah. Burada Türk İslam Birliği'nin ne anlama geldiğini inşallah, hadisler ve Kur'an ayetleri doğrultusunda hocamızın konuşmalarıyla inşallah, televizyon programlarında yaptığı konuşmalardan bölümlerle detaylı bilgi alabilirler inşallah. Şimdi Türk İslam Birliği Allah ayetlerde çok açık yani inşallah. Ender hocam okudu ayetleri. Demek ki Allah Müslümanların birlik olmasını emrediyor. Bu tabii şu anlama geliyor. Çünkü Allah dağılıp ayrılmayın diyor. Her geçen günde haram olmuş oluyor. Müslümanların bölünmüş ve parçalanmalarının parçalanarak geçirdikleri her gün haram işlenmiş oluyor. Hemen Türk İslam Birliği'nin oluşması gerekiyor. Birlik olunması gerekiyor inşallah. Çünkü Allah'ın emri doğrultusunda. İnşallah. Türk İslam Birliği inşallah bütün dünyaya dedik demokrasiyi getirecek, güzel ahlakı getirecek. Bunun sebebi yani Müslümanların bölünmüşlüğünün sebebi Darwinizm ve materyalizmdi. Bu pagan felsefeleri dünya çapında dünyanın %99'unu kontrol etti. Osmanlı İmparatorluğu'na girdi. Osmanlı İmparatorluğu'ndaki aydınların bir kısmı Darwinist oldular, materyalist oldular. Osmanlı İmparatorluğu çöktü. Bütün Müslüman ülkeleri Darwinizm kontrol etti. Mısır bu şekilde oldu, Libya bu şekilde oldu. Darwinist, materyalist ve sosyalist idareler, diktatörlükler iş başına geldiler. Aynı şekilde Afganistan, aynı şekilde Filistin. Bütün dünya çapında yayıldı, Müslüman ülkelerde de yayıldı ve kan gövdeye götürdü ondan sonra. Yani 20. yüzyılda öldürülen ve şehit olanların haddi hesabı yok. Şehirler yok edildi. Sürekli savaşlar var 20. yüzyıl boyunca. Bunun sebebi Darwinizm ve materyalizm, yani deccaliyetin sistemi ve dünya çapında sevgiyi yok etti. Ama bu hadislerde bildirilen Hazreti Mehdi'nin çıkış öncesi olan en önemli özelliklerden biri. Peygamberimiz hadislerde ahir zamandaki insanlar arasındaki sevgisizliğin hem kıyamet alameti hem de Mehdi'nin çıkış alameti olarak bildiriyor. Sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Herkesi umumi olarak değil de yalnız tanıdığı, bildiği kimselere selam verildiği zaman gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Yani insanların birbirinden uzaklaşması, sevgisizliğin ortaya çıkması kıyamet kopmayacaktır. Kıyamet alameti olarak bildiriyor. Başka bir hadiste sizler birbirinizden beri uzak olduğunuzu söylemedikçe, birbirinizin yüzüne tükürmedikçe, birbirinizi tekfir etmedikçe, yani birbirinizi inkarcılıkla suçlamadıkça, günümüzde olan bir şey bu. Bir kısım Müslümanlar başka Müslümanları inkarcılıkla suçluyor. Onlar başkalarını inkarcılıkla suçluyor. Ve birbirinize lanet okumadıkça beklediğiniz Hazreti Mehdi'nin zuhuru vuku bulmayacaktır. Arz ettim ki öyleyse o zamanda hiçbir hayır yoktur. Buyurdu ki hayırın hepsi o zamandadır. Yani bunlar olduğunda hayırın hepsi o zamandadır. Kaimimiz Mehdi kıyam edecek ve bunların hepsini ortadan kaldıracaktır. Yani sevgisizliği ortadan kaldıracak. İnsanların birbirine olan nefretini, kinlerini ortadan kaldıracak inşallah. Nitekim bir hadiste de, diğer bir hadiste şöyle buyuruyor Peygamberimiz. İmam-ı Zaman Hazreti Mehdi'nin bereketiyle insanların kalpleri karşılıklı sevgi ve birlikte dolacaktır inşallah. Hazreti Mehdi zamanında sevgi ve şefkat dünyanın köşe bucak her yerine hakim olacaktır. İşte Hazreti Mehdi vesilesiyle Türk-İslam Birliği bütün dünyaya bunu getirecek. Sevgiyi getirecek inşallah. Yok olan o sevgiyi getirecek, merhameti getirecek, şefkati getirecek. Mesela demişti hocamız, Türk-İslam Birliği olduğunda bütün sistemlerde sevgi, merhamet, şefkat ve adalet hakim olacak. Diyelim ki birisi hastaneye gitti, bir hasta. Hastalığı var, kanser hastası ya da herhangi başka bir hastalığı var. O demişti hocamız, selamünaleyküm, hastaneye girdiği anda en o zamanki teknoloji tabii bambaşka olacak. En güzel şekilde alınacak, merhametle, sevgiyle, şefkatle, hiç para almadan, en iyi muameleyle inşallah en güzel şekilde tedavi edilecek. İnsanlık bunu gerektirir. Yani mesela kanser olan bir kimseden para almak, nitekim günümüzde örneklerini görüyoruz. Bütün dünya çapında bu var. O kişinin, o hastanın arabası, evini satmak zorunda kalıyor, arabası alınıyor. Hatta ailesi sokakta kalıyor, aç kalıyor. Yani bu bir hasta yapılacak en büyük zulümdür demişti hocamız inşallah. İşte Türkistan Birliği olduğunda öyle bir sistem olacak ki bütün hastalar, düşkünler, zayıflar, yaşlılar korunup kollanacak. Herkes birbirine yardımcı olacak, güzel ahlak hakim olacak. Bilimde, sanatta ve teknolojide muazzam bir gelişme olacak. Mesela bilimdeki duruma bakalım. Darwinizm ve materyalizm dünyaya ne getirdi dünya çapında bilimde? Örnek verelim. Rusya'da Darwinizm hakimdi, komünizm vardı. Orada bir tane Darwinist biyolog çıkıyor. İsmi Lysenko. Bu yani bir tane örnek, sadece bir örnek. 1928 yılında adam diyor ki Darwinist, buğdayı diyor soğuk iklimlere ekersek diyor, orada diyor evrimleşir diyor, biz soğuk iklimlere buğday elde ederiz diyor. Stalin döneminin biyoloğu o dönem ve bayağı önemli bir mevkiye getiriyorlar. Bilim kurulu başkanı falan yapıyorlar adamı. Rusya'nın o dönem 8 milyon hektar alana tahıl ihtiyacı olan buğday ihtiyacı Sibirya'ya götürüp ekiliyor o soğuk bölgeye. Sonuçta muazzam bir açlık oluyor ve milyonlarca insan ölüyor. Aynısını, bundan ders almıyorlar, Mao Çin'de yapıyor. Orada da evrimleşmesi için soğuk iklimlere ekiyorlar buğdayları. Muazzam bir kıtlık, yine ölümler birbirini kovalıyor. İşte Darwinizm bilime bunu getiriyor. Veya mesela Big Bang teori olarak kanıtlanıyor. Bunu önce hesaplarında buluyorlar. Einstein denklemlerinde uzayın, evrenin statik olmadığını hesaplıyor. Genişlediğini yani. Fakat öyle bir materyalist baskı var ki o dönem, Darwinist baskı var bilim çevrelerinde. Onun üzerine bir kozmolojik sabit ekliyor denklemlerine ki bu saçma sapan sabit durum teorisine uysun diye. Yani delillerini gördüğü halde. Ve sonra da diyor ki kariyerimin en büyük hatasıydı diyor. Şimdi bu bakın bilimde muazzam bir zorbalık ve baskı var. Halbuki bilimin önü açık olmalıdır. Yani bilim bakarsınız siz gözlemler, deneyler neyi gösteriyorsa o kabul edilir. Aksi düşünülebilir mi bunun? Yok bu saçma sapan modeli uyduracağız diye. Nitekim Big Bang teorisini hem evrenin genişlediği ispatlandığı halde hem kozmik fon radyasyonu ispatlandığı halde 70 yıl kabul etmiyorlar 1980'li yıllara kadar. Artık en sonunda NASA uzaya uydusunu gönderiyor da bugün herkes kabul ediyor. Ama bu 1900'lerden itibaren biliniyordu. Ne zaman kabul ediliyor? 1970'lerde, 80'lerde. İşte bu fikir özgürlüğü olmadığını gösterir. Türk İslam Birliği'nde tam bir fikir özgürlüğü olacaktır. Bilimin önü açılacaktır inşallah. Muazzam bir teknolojide gelişme olacaktır. Mesela yine başka bir örnek daha verelim. Darwinistler 60 yıl boyunca laboratuvara girip mutasyonla güya faydalı bir genetik bilgi olacak mı? Canlılarda gelişme sağlanacak mı diye sineklere ve bakterilere binlerce adam, bir milyonlarca dolar harcayarak radyasyona tabi tutuyorlar, mutasyon oluşturuyorlar. Sonunda tabii hiçbir şey çıkmıyor. Niye çıkmıyor? Hareket noktaları yanlış. Yani madde kendi kendini organize eder diye, her şey tesadüfen olur diye saçma sapan bir mantıkla çıkıyorlar. Bu tabii dünyada 20. yüzyılda bu saçma mantık milyarlarca dolar harcanmasına, sarf edilmesine, bilimin geri bıraktırılmasına sebep oldu. Sonra 60 yılın sonunda bakıyorlar öyle bir şey yok tabii ki. Yani bu yanlış mantıkla ortaya çıktıkları için. Halbuki doğrusu Kur'an'da var. Kur'an'da Allah her şeyi yoktan var ettiğini biliyor. Gerçek bilgi Allah'ın vahiyiyle. Çünkü Allah yarattığı için her şeyi Allah'ın vahiyinde vardır inşallah. Bu yüzden İslam Birliği bir ilerleme meydana getirecek ama tarihte eşi benzeri olmadığı gibi nitekim bunun somut örneğini mesela 10. yüzyılda görüyoruz. İslam medeniyeti oluşuyor 10. yüzyılda. Müslüman bilim adamları, bunların arasında İbn Sina var, Biruni var, İbn Cülcül var. Modern tıbbın, bakın İbn Sina modern tıbbın kurucusudur. Kanun el Tıp adlı kitabı 8 asır boyunca, 800 yıl boyunca Avrupa'da standart tıp kitabı olarak okutuldu. Modern tıbbın kurucusu, bütün dünya kabul ediyor. Avicenna ismiyle anılıyor Batı'da. Mesela Ali Kuşçu ayın haritasını çıkartıyor o dönem. Bugün ayda Ali Kuşçu aynısıyla doğru olarak Ali Kuşçu diye anılan bir yer var. Ay, ismiyle anılıyor onun ayın üzerinde. Modern anatominin, optiğin, ondan sonra fiziğin kurucuları hep Müslüman bilim adamları arasından çıkmış. Neden? Kafalar açıktı. Bu aynı zamanda Müslümanlar için değil, batılı bilim adamları için de geçerli. Onların da bakıyoruz en önüne gelenleri, Galilei'si, Newton'u, Pasteur'ü, Einstein'ı hepsi dindar insanlar. Dindar oldukları için de Allah başarılı kılıyor onları. Hakikaten bilime büyük katkılarda bulunmuş insanlar. Şimdi işte yani tarihte bakın eşi benzeri görülmemiş bir ilerleme olacak. Bilimde, sanatta ve estetikte hocamız şehirleri tarif etmişti. Ya insan içi gidiyor. Böyle muazzam estetik şehirler olduğunu varsayalım. Trafik sorunu yok. İnsanlar birbiriyle cedelleşmiyor. Muazzam bir güvenlik var. Mesela diyor bir hanım diyor hadiste Şam'a diyor tek başına gidecek diyor veya Kabe'ye, Mekke'ye tek başına gidecek diyor ve hiç kimse dokunmayacak ona. Böyle bir emniyet ortamı hakim olacak. Şehirlerde şimdi belli bir saatten sonra yan sokağa bile gidemiyor hanımlar tek başına. Değil mi? Halbuki o dönemde olacak. Estetik olacak. Bütün binalar güzelleşecek. Akarsular, ceylanlar, kuzular, sokaklarda meyve ağaçları, parklar, bağlık, bahçelik. Muazzam bir estetik güzellik olacak. Binalarda tarihte görülmemiş şekilde yani hem teknolojiyle hem sanat ve estetik zirve yapacak inşallah.
İnşallah.
İşte bu Türk İslam Birliği ile olacak Allah'ın izniyle inşallah.
İnşallah. İnşallah.
Maşallah.
Biraz önce Enfal suresinin 73. ayetini okumuştu Ender hocam. Orada Allah inkar edenler birbirlerinin velileridir buyuruyor. Şimdi inkar edenler ne yapıyorlar? Değil mi? İnsanları dinden uzaklaştırabilmek için. Değil mi? Darwinizmi anlatıyorlar. Değil mi? Zulmü birlik olup zulüm yapıyorlar. O yüzden Müslümanların da birliktelik oluşturup bununla ilmi, fikri ve bilimsel mücadele etmesi çok önemli. Biraz önce mücadele ayetlerini de okuduk. Bu zamanda zaten ayrı zamanda ilmi ve fikri mücadele olacaktır. O yüzden Müslümanların da birlik olup bu mücadeleyi yapmaları, fikri mücadeleyi yapmaları, evet. Bunun zulmün ve o diğer işte materyalizm, darwinizm gibi Allah inancını değil mi yok etmeye çalışan, kaldırmaya çalışan teorileri Allah'ın izniyle silen bir çalışma olacak inşallah.
İnşallah. Buna dair zaten en güçlü çalışmalar da Allah'ın izniyle değil mi Sayın Hocamız gerçekleştiriyor. Hem materyalizme hem darwinizme karşı hem Allah inancını artacak şekilde Hem de zaten hocamızın ilmi çalışmalarında özellikle Türk-İslam Birliği'ne yönelik pek çok çalışması var. Anlatımları da var. Röportajlarında da anlatıyor. Ve hakikaten bu şekilde sahiplenildiğinde Türk-İslam Birliği'nin adım adım gerçekleştiğini görüyoruz. Hocamızın Harunya.org diye internet sitesi var zaten herkesin bildiği. Orada bir bölüm var. Türk-İslam Birliği adım adım gerçekleşiyor diye bir bölüm var. Oradan zaten bakabilir. Hakikaten bütün şu anki dünyadaki gelişmenin adım adım o yönde olduğunu görebiliyoruz. Deminden Altı Hocam biraz bahsetti, mesela vizelerin kaldırılmasından bahsetti. Şu anda pek çok ülkede vizeler kaldırılıyor, pasaportlar da kaldırmaya başlanıyor. Ve bu anlattığımız o güzel döneme yönelik gerçekleşecek olan olaylar, bakıyoruz ki teker teker ilerliyor. Mesela ekonomik yönden birliktelikler yapılmaya başlıyor, ekonomik kalkınma programları yapılmaya başlıyor. Mezopotamya'da birleşen topluluklar oluyor. Değil mi? Mesela manevi anlamda, maddi anlamda birleşiyor. Özellikle Türkiye'nin dış politikasında hem Başbakan hem de Dışişleri Bakanı'nın bazı çalışmalarıyla, yönlendirmeyle çeşitli faaliyetler başlıyor. Bunların hepsi zaten bu sitedeki Harunya.org'dan Türkistan Birliği gerçekleşiyor bölümüne bakıldığında adım adım gerçekleştiğine dair şu anda 713 tane madde var burada. Bunlar bu adım adım gerçekleşen maddenin sadece bir kısmı oluşturuyor Allah'ın izniyle. Devamlı da gerçekleşecek. Bunlar bize bunun böyle bir fikir, teori değil, gerçekten gerçekleşecek olduğunu ve öncüsü olarak da bunların, bu maddelerin teker teker gerçekleştiğini görmemiz. İlerleyen dönemde bu güzel, huzurlu, mutlu, demokratik, özgür ortamın gerçekleşene dair emareler olmuş oluyor inşallah.
Neden? Çünkü kaderde var.
Evet,
Allah'ın inşallah izniyle. Yani dediğin gibi, hani bu bir fikir, arzu, insanların tesis edeceği bir şey değil. Allah'ın kaderde yaratmış olduğu bir şey.
İnşallah.
Tabii. Çünkü kaderi yaşıyoruz biz.
Evet.
Ve Cenab-ı Allah kaderi Peygamber Efendimiz'in diliyle bize bildirmiş.
Evet.
Ve bu kesin olacak olan bir şey. Yani zaman izafi. Allah için zaman yok. Allah bizim için zaman söz konusu. Allah yaratmış bitmiş. Dünyanın sonu da yaratılmış bitmiş. Ahiret, hepsi aynı zaman içinde. Allah için sonsuz kısa bir zamanda, sonsuz büyük zamanı onun içinde yaratmış Allah. Biz zamana tabi olduğumuz için maddenin hareketine ve hızına bağlı, kütlesine bağlı bir şeydir zaman. Einstein bunu ortaya koydu. Ve Kur'an'da buna işaretler var. Sizin saydığınız 1000 yıl gibi bir gün diyor. Mesela 50 bin yıl gibi bir gün diyor. Zaman bizim için olan bir şey. Ama Allah'ın kaderi zamansız olduğundan kader yaratılmış bitmiş. Peygamber Efendimiz'e bildirmiş kaderi Cenab-ı Allah. Gaybı dilediğim elçilerimi bildiririm diyor Cenab-ı Allah mealen. Peygamber Efendimiz'e de bildirmiş. Şu anda bu birliğin Hazreti Mehdi vesilesiyle oluşacak olan bu güzel birliğin nasıl olacağını, Hazreti Mehdi'yi, alametlerin hepsini bildirmiş Peygamber Efendimiz. Çoğu da çıkmış durumda. 150'den fazla alameti çıkmış durumda. Demek ki kaderde yaratılmış, o bitmiş. Biz zaten kaderde yaratılmış olanını göreceğiz Allah'ın izniyle. Hocamız zın söyleyip çıktı. 1300'den fazla olay var değil mi?
Evet.
Hocamız anlatıyor, böyle olacak diyor. Öyle oluyor. Öyle olması gerekir diyor. Öyle oluyor. Ben Kur'an'a ve hadislere dayanıyorum diyor çünkü hocamız Allah'ın izniyle. O nedenle Cenab-ı Allah geleceği de bize bildirmiş. Bu güzel birliktelik Allah'ın izniyle olacak kaderde. Ona doğru gidişin alametleri Ender hocamın saydığı da ve gelişmeler de bu yönde hızla ilerliyor Allah'ın izniyle.
İnşallah.
Ya bu gelişmeler yalnız İslam coğrafyasında görülmüyor. Bütün dünyada Allah'ın yarattığı kaderle muazzam bir değişiklik var. Yani o kadar net delilleri var ki bütün dünya bir kere dindarlaşıyor. Ya çok fark edilir. 20. yüzyılın o kabus gibi puslu ortamı, her tarafı yıkıma uğratan, zorbalığı getiren çok net bir şekilde dağılmaya başladı ve insanlar dindarlaşıyor. Mesela Batı'daki sanatçılar, değil mi? Batı dünyasındaki sanatçılar hep Darwinist, materyalist, ateist, böyle özdeşleşmişti. Yani o şekilde oluyordu. Şimdi bakın, dünya çapındaki sanatçılarda, Batı'daki sanatçılarda nasıl bir değişiklik var? Bazı örnekler verelim. Mesela Jean-Claude Van Damme, sinema oyuncusu, ünlü sinema oyuncusunun Allah'a olan inancının hayatına nasıl huzur getirdiği şu sözlerle anlatılıyor. Allah bana yardım etti diyor. Allah'a çok uzun zamandır inanıyorum. Ancak birkaç senedir Allah'ı seviyorum. Bazı insanlar bunu duymak istemiyorlar. Çok güçlü ve oldukça iyi bir şekilde geri döndüm. İyi bir insan olmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Hayatında muazzam bir değişiklik olmuş. Söylüyor kendisi zaten. Son bakım birkaç senedir diyor Allah'ı seviyorum. Devam edelim. Jennifer Aniston, sinema oyuncusu diyor ki Allah'a inanıyorum. Bizim güçlü olduğumuzu ve tüm bunları da kendi kendimize yaptığımızı sanmıyorum diyor. Sharon Stone, yine çok tanınmış sinema oyuncusu, Allah'a inanıyorum diyor. Gwyneth Paltrow, sinema oyuncusu, ben diyor kadere inanırım ve her şeyin olması gerektiği gibi olduğuna inanırım. Hiçbir şey kaza sonucu olmaz. Tam kaderi söylüyor maşallah. Ben diyor hiçbir şey kaza sonucu olmaz diyor. Her şey kaderdedir diyor. Denzel Washington, sinema oyuncusu, yine Amerikalı. Benim için önemli olan şeyler kafamda çok açık. Allah, aile, bu sırayla. Bu Allah'ın planı, benim değil. Dünyanın bütün ağırlığını her gece yatağıma taşımak zorunda değilim. Bunun yerine duamı ediyorum ve güzelce uyuyorum. Allah'ın elini hayatımda hissettim ve bundan hiç şüphem yok. Eşim oldukça dindar, tüm duaları biliyor. Çocuklara da duaları öğretti. Ve şimdi benden daha çok dua biliyorlar. Hayatımdaki her olayın, bakın hayatımdaki her olayın Allah tarafından olduğunu düşünüyorum diyor. Maşallah. Arnold Schwarzenegger, ben Allah'a inanırım, şeytana da inanırım. Hepimiz iyiye ve kötüye inansak daha iyiye gideriz. Aklınıza kötü düşünceler gelir. İyi mi seçmelisiniz yoksa kötüyü mü? Şeytanın yapacağı hiçbir teklif beni ayartamaz. Yapacağı her teklif geçici bir zevk olacaktır. İyi ve güzel olan şeyler aynı zamanda geri de tepebilir. Bu yüzden kolay yolu seçmemelisiniz. Amacınızı belirleyip hiçbir şeyin sizi yoldan çıkarmasına izin vermemelisiniz diyor. Bunların hiçbiri dindar değildi böyle bu şekilde. Bakın Val Kilmer yine sinema oyuncusu çok tanınmış. Tevazu Allah'ın bizden daha büyük olduğunu tanımakla oluşur. Allah kainatın tek yaratıcısıdır. Yine Mel Gibson. 20'li yaşlarım çok korkunçtu. İçki, uyuşturucu, sonra bunları bıraktım. Teşekkürler Allah'ım. Mel Gibson, Darwin'in evrim teorisine de karşı çıkıyor. Yine bakın çok tanınmış bir müzisyen sanatçı Carlos Santana. 1999 senesinde Supernatural adlı albümü 13 milyon satan dünyanın en ünlü gitaristi Carlos Santana, Supernatural albümünü okullardaki şiddet olaylarının azalmasını amaçlayarak çıkartmıştık. Allah'ın lütfuyla şiddetin azaldığını görüyorum. Biz insanları bilinçlendirmeyi, vicdanlarını geliştirmeyi umuyoruz diyor. 2000 yılında çıkan bu albümünde yer alan Put Your Lights On adlı şarkısında milyonlarca insana Allah'ın tek ilah olduğunu şu sözlerle hatırlatmaktadır. Allah'ım benim inancımı sağlamlaştır. La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur. Maşallah.
Maşallah.
Evet, Shakira... O da ünlü genç rockçı, 2000 yılındaki Latin müzik ödülleri töreninde duygularını şöyle dile getirmiştir. Allah'a teşekkür ederim. Çünkü bu bana Allah'tan bir hediye. Yine tanınmış müzik sanatçısı Justin Timberlake, ilk ve önemli olarak Allah'a bana müzik de dahil olmak üzere verdiği tüm hediyeler ve bunları tüm dünyayla paylaştığım için teşekkür ederim. Allah'ım şeytana uymamıza izin verme, bizi şeytandan koru diye dua ediyor maşallah. Bunlar tabii çok önemli değişiklikler. Yani biz birkaç örneğini verdik ama evet. Devlet adamları dindarlaşıyor, insanlar dindarlaşıyor. Dünyanın her tarafında bu şekilde. Demek ki Mehdiyet'in zıl ve gölgesi bütün dünyayı kapladı. Allah güzel ahlakı adım adım hakim kılıyor maşallah.
Maşallah.
Maşallah. Evet.
Allah'ın izniyle Türk İslam Birliği dediğimiz Müslümanların kardeşliği. Yani bölgede Ermenistan, Rusya, İsrail hocamız söyledi. Yani birliğin içinde olup bölgedeki barış için çok önemli bir rol oynamış olacaklar. Çünkü Türk İslam Birliği'nin getirdiği barış ve güvence ortamında Filistin sorunu diye bir sorun kalmamış olacak Allah'ın izniyle. Çeçenistan sorunu diye bir sorun kalmamış olacak. Allah'ın izniyle Doğu Türkistan sorunu kalmamış olacak. Çünkü bütün İslam coğrafyasındaki İslam ülkelerinin ve Türk Cumhuriyetlerinin beraber kurduğu bir birlikte bu bahsettiğimiz ülkelerde yer aldığında Allah'ın izniyle hiçbir zulüm söz konusu olmaz. Zulüm biter. Çünkü bu bir güçtür. Birlikten güç doğar. Ama kaba kuvvet gücü değil. Allah'ın izniyle öyle bir birlikteliğin getirdiği kardeşlik ruhu Allah'ın izniyle kötülüğü zulmü, anarşiyi otomatikman ortadan kaldırır. Doğal olarak ortadan kalkar. Çünkü öyle bir gücün karşısında şer güç barınamaz. Şer güç barınamaz. Çünkü herkes bir birlik içinde olmuş olacak. Dolayısıyla Allah'ın izniyle şu anda yaşanan zulmün, acıların hepsi sona ermiş olacak. Birliğin ilk başta durduracağı kan olacak. Mehdi Üldem, yani kan durduran Mehdi Allah'ın izniyle. Mehdi çok sevgi dolu bir insan. Allah sevgisinden kaynaklanan insan sevgisi, bitki sevgisi, hayvan sevgisi, canlı sevgisi yüksek olan bir insan. Allah'tan çok korkan, onu çok seven ve o sevgiyi de insanlara aşılayacak olan, kendi şahsiyetinde bunu gösterecek ve insanlar onun sevgisinden içerler diyor Peygamber Efendimiz Hazreti Mehdi'nin. Onun sevgisiyle şu andaki en büyük problemi sevgisizlik. O temelden kaynaklanıyor bütün o acıların kökeni. Sevgisizlik, Allah sevilince sevgi ortaya çıkar. Yoksa herkes bencil olur. Kendi egosuna, nefsine tapar. Başkası onu ilgilendirmez. Hep bencillikten kaynaklanan menfaatsel düşünce olur. Bu ülkeler için de öyle. Ülkelerin dış politikalarında menfaat gereği diyor mesela. Menfaat gereği değil, yardımlaşma gereği diyeceksin mesela. Biliyor musun? Doğru olan odur. Önce ahlak Allah'ın izniyle. O yüzden menfaat, kişisel öncelik, bencillik olmaması ve kardeşlik ruhunun gelişmesi bölgede Allah'ın izniyle. Allah'ın bir emri bize ve o birlikle doğacak sonuçlar dünyada şu anda aklı vicdanı selim olan herkesin istediği sonuçlar. Zulmün bitmesi, barışın gelmesi, bencilliğin bitmesi, fedakarlığın gelmesi, menfaatin bitmesi, yardımlaşmanın gelmesi, cahilliğin gitmesi, ilmin gelmesi, gericiliğin gitmesi, ilericiliğin, modernliğin gelmesi, yobazlığın ortadan kalkması, münafıklığın ortadan kalkması, değil mi? Silahları ortadan kaldıracak diyor Hazreti Mehdi. Çünkü kimse insan öldürmek gibi bir niyeti olmayacak. Normal bir şey mi insan öldürmek? Yani şu an anormallik yaşanıyor dünyada. Kan dökmek normal mi? İşte Mehdi Allah sevgisiyle Müslümanları o sevgide birleştirerek o kanı durduran kişi oluyor. Mehdi orada azimli, sabırlı ve asla vazgeçmiyor. Yani sizin insanların böyle aydın, ileri, modern gördüğü Avrupa, Amerika vesaire diğer kıtalardaki birçok liderler ve önde gelen çok okumuş şeyler, bürokratlar işte vesaire kimse, hepsi kan dökme yolunda adım atıyorlar. Yani bir kan durduralım diyen olmuyor ki. Savaş sanayi geliştirme, ekonomiyi ona göre ayarlama, dünyanın parasının yarısını bütçenin savaşa ayırma, topa bombaya ayırma. Dün okumuştuk silahsızlanma ile ilgili hocamızın eserlerinden faydalanarak, araştırmalarından istifade ederek yaptığımız istatistiklerde 684 milyar dolar Amerika'nın silahlanmaya ayırdığı para. Yani dünyanın ayırdığı 1.2 trilyon dolar. Yani bunun %1'iyle bütün çocuklar eğitilebiliyor. %1 bir miktarıyla bütün açlar doyurulabiliyor. Yani akıllı insan işi mi kan dökmek, savaş yapmak? Yani insanın fıtratına da uygun değil. Ama bakın dünyada bir tek buna azmeden, buna dua eden, bunun için hiç değiştirmeden barış, sevgi yönünde hareket eden Hazreti Mehdi oluyor. Ve onun kararlılığında, onun kişiliğinde herkesin birleşmesi oluyor. Ve bütün dünyanın çehresini böylece değiştiren kişi Hazreti Mehdi oluyor Allah'ın izniyle. O da altın çağ. Diğer kutsal kitaplarda eski değiştirilmiş olan İncil ve Tevrat'ta, özellikle daha evvel Zebur'da da bahsedilen 4000 yıldan beri, binlerce yıldır bahsedilen bir kişi Hazreti Mehdi Allah'ın izniyle. Musevilerin de beklediği Kral Mesih olan kişi Mehdi, Hazreti Mehdi'dir Allah'ın izniyle. Dolayısıyla Hazreti İsa'nın da nuzulü gerçekleşti. Sayın hocamız bunu söyledi. 2002-2003 yılları gibi olduğunu söyledi. Dünyada olduğunu ve hakikaten dünya liderlerindeki bazı üslup farklılıklarından böyle bir Hazreti İsa'nın dünyada etkisinin de söz konusu olduğunu ve Hristiyanların Çünkü Hazreti İsa'nın yaratılışı çok mucize. Allah yani ona ruhundan üflüyor ve babasız olarak yaratıyor. Çünkü Allah'ın dünya imtihan yeri, bir sebep olarak zigot oluşup da insan oradan Allah yaratıyor. Esas Allah ol dediği için oluyor. Hazreti Adem'e ol diyor Cenab-ı Allah. Oluyor. Allah sonsuz güç ve kudret sahibidir. İnsanı yaratmak için bir hücreye, bir sperm hücresine ihtiyacı yok Allah'ın. O dünyada bize bir sebep olarak gösteriliyor. O da mucizedir. Bir su damlasından bir insanın ortaya çıkması normal bir şey mi? Yani aradan 30 sene geçiyor diye o görüntünün olması, insanlar alışkanlık kesbettiği için öyle görünüyor. Halbuki bir anda olsa, bir damla sudan bir insan bir anda çıksa ortaya nasıl şaşırır insan? Allah'ın ona ihtiyacı yok. Cenab-ı Allah emrediyor, irade ediyor, kudretiyle ol diyor, oluveriyor Allah'ın izniyle. Hazreti İsa dünyadaki bütün Hristiyanları Müslüman yapacak. Bakın, son kitap olan Kur'an hak kitaba tabi olacak. Son peygamberimiz son peygamberdir Allah'ın izniyle. Onun torunu olan Hazreti Mehdi'ye tabi olacak. Bakın, hadis-i şeriflerde namaz kılacaklarını beraber ve namaz kıldırmaya Hazreti Mehdi'nin geçeceğini, Hazreti İsa'nın onu omuzlarından imamete geçirdiğini, dolayısıyla Hazreti İsa'nın onun veziri olduğunu, bütün Hristiyanlar Hazreti İsa sizden hiç kimse kalmayacak diyor ona inanmayan ehli kitaba yönelik ayet-i kerimede. Dolayısıyla bütün Hristiyanlar, ki en çok şu anda Hristiyan sayısı dünyada fazla, hepsi Müslüman olacak. Hazreti İsa'yı görecekler Allah'ın izniyle ve inanacaklar ve hak kitap olarak, doğru kitap olarak yönlendirecek Hazreti İsa onları. Bütün Müslümanlar, Hristiyanlar Müslüman olacak. Museviler de Kral Mesih'i bekliyorlar. Bak, görecekler ki Kral Mesih Mehdi Allah'ın izniyle. Onlar da çoğu Müslüman olacak ve yeryüzünde Müslüman ahlakı geniş çapta altın çağ denilen önümüzdeki süreçte yaşayacağımız, hep beraber Allah ömür verirse, kısaki gelişmeleri gösteriyor Allah bize. Bir altın çağ yaşatacak Cenab-ı Allah bize inşallah.
İnşallah. Bu dünya liderlerinin dindarlaştığını söylemiştin, Hazreti İsa'nın geliş alameti. Onu gösterelim isterseniz. Birkaç örnek verelim. Hakikaten çok büyük değişiklikler oluyor. Çok büyük alametler. Mesela şimdi Sarkozy, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yaptığı 14 Ocaklı tarihli konuşma, diyor ki her insanın düşüncesinde ve kalbinde var olan yüce Allah'tır. İnsanı esir kılmayan, onu özgür kılan Allah'tır. İnsanların ölçüsüz kibrine ve deliliğine karşı bir sur olan Allah'tır. Tüm farklılıkların ötesinde sürekli olarak insanlara bir alçak gönüllülük ve sevgi mesajı, barış ve kardeşlik mesajı, hoşgörü ve saygı mesajı veren Allah'tır. Çoğu zaman bu mesajın niteliği değiştirilmiştir. Çoğu zaman saptırılmıştır. Tarihte din adına birçok suç işlenmiştir. Oysa gerçekte bunların dinle hiçbir alakası yoktur, diyor. Yine Sarkozy devam ediyor. Le Monde gazetesinde yer alan bir sözünde, eğer dinler insanları kinden, barbarlıktan alıkoymaya yetersizse, nazizmin ve komünizmin oluşturmaya çalıştığı Allahsız bir dünya hiç de tercih edilir gözükmüyor. Ne Tevrat'ta ne Kur'an'da anlamında veya içeriğinde 20. yüzyıl boyunca Avrupa'da totalitarizm ve tanrısız bir din adına işlenen hiçbir katliamı emreden tek bir satır bulamazsınız, diyor. Tony Blair'i görüyoruz. BBC Haber Ajansı'na 3 Nisan 2008 tarihinde Blair inancın daha büyük bir rol almasını teşvik ediyor başlıklı haberinde. Eski başbakan Tony Blair, dünya problemlerinin çözümüne çalışırken inanca merkezi bir rol verilmesi için çağrıda bulundu. The Press Haber Ajansı'nın 3 Nisan 2008 tarihli haberinde Blair, dünyanın problemlerini çözmede dinin kullanılmasına teşvik ediyor. Tony Blair, dün gece dini inancın aşırılıktan kurtarılmasını ve dünyanın problemlerini çözmede dinin merkeze konması için çağrıda bulundu. Eski başbakan, artarak globalleşen dünyada inancın rolünün özellikle önemli olduğunu söyledi. Din dünyanın vicdanını uyandırabilir. Fakirlik ve açlığın kökünü kurutmak için milenyum gelişim hedeflerini başarmamıza yardımcı olabilir, diyor. Yine Bill Clinton, Allah'ın yaşamı yarattığı dili öğreniyoruz diyerek başladığı sözlerini, Allah'ın en kutsal armağanının ne kadar harika, güzel ve karmaşık olduğunu daha yakından anlıyoruz diyerek tamamlamıştır. Bunu İnsan Genom Projesi ile ilgili olarak söylüyor. Oruç tutulan Ramazan ayı diyor Bill Clinton, sadece kutsal bir görev anlamına gelmekle kalmayıp güçlü bir öğretidir ve İslam dininin dünyaya armağanıdır. Ramazan daha iyi ve daha insanca bir dünya oluşturmamız için bize bir arada çalışmamız gerektiğini hatırlatır. Bütün inançların saygı gördüğü, ayrı inanç ve etnik kökenlerden gelen insanların bir arada uyum içinde yaşayabildiği, farklılıklarımızdan güç ve neşe bulabildiğimiz bir dünyanın ortaya çıkmasını umuyoruz ve bunun için dua ediyoruz diyor. Prens Charles dindar, Allah'a inandığını söylüyor, dindarlaştığını söylüyor. Bütün devlet adamları, Hugo Chavez, komünist diktatörü Venezuela'nın. Yani maşallah çok net alametler, çok bütün alametler çıkıyor Peygamber Efendimiz'in söylediği. Bütün dünya dindarlaşıyor. Türk İslam Birliği adım adım oluşuyor inşallah. Bu manevi birliktelik inşallah. Hazreti Mehdi'nin çıktığını ve faaliyette olduğunu, Hazreti İsa'nın çıktığını ve faaliyette olduğunu çok net olarak hepimiz görüyoruz. İnşallah demişti hocamız. Allah doğrusunu bilir. 10 yıl içinde Hazreti Mehdi'yi, Hazreti İsa'yı göreceğiz. Türk İslam Birliği'ni göreceğiz. İslam'ın güzel ahlakında bütün dünya hakim olduğunu göreceğiz inşallah.
İnşallah. Süremizin sonuna geldik hocam. 00.30'dan itibaren programımıza A9 TV, Kaçkar TV, Sipas Vizyon TV, Hatay HRT Akdeniz TV, Mavi Karadeniz Radyo, Nevşehir Kapadokya TV, Pop Radyo Ankara, Mardin Kanal 47, Mersin İstiklal TV, Tokat Turhal Süper TV ve Radyo, Kütahya Destan TV ve Harun Yahya TV sitemizden devam edeceğiz inşallah. Bizi yarın 22'den itibaren de A9 TV, Kocaeli TV, ABA TV, Mavi Karadeniz Radyo, Pop Radyo Ankara, Harun Yahya TV'den takip edebilirsiniz. Sayın hocamız Adnan Oktar yarın sabah saat 11'de A9 TV'de canlı yayında olacak inşallah.